Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kuş diline öykünen Ayşegül Devecioğlu, Metis Yayınları, 1. basım, Ocak 2004. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Eylül 2004. Okuyan Gökhan Ulusan. Türkiye'nin yakın tarihinden, belleğimizden silinmeye çalışılan bir dönem üzerine. Belki de kuş, şu biliyor musun, duyuyor musun diye tutturduğu kuş söylüyordu Güle'ye her şeyi. Üsküdar'a gidelim kuşu adını takmıştı Yavuz ona, dalga geçmek için. Gülay, kuşun Mors alfabesine benzeyen sesini Yavuz'a defalarca dinletmişti. Hiçbir şey anlayamamıştı bu sesten. Ama Gülay'ın kara gözlerine bakınca kendisinden çok daha fazla şeyin farkında olduğunu hissedebiliyordu. Belki de bütün bu olan bitenler yalnızca sezgiyle anlaşılabilecek şeylerdi. Bugüne kadar kitaplarda yazmayan, henüz insan dilinde söylenmeyen şeyler. 30-40 sene sonra sosyologlar bu döneme bakıp yorumlar yapacak, isimler koyacaklardı. Ölenler diyeceklerdi. Hepsi genç insanlardı. Çok genç insanlardı. Öyle gençlerdi ki, o kadar gençlerdi ki. Ayşegül Devecioğlu, 1956 doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. 1977 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayımlandı. Kuş dilini öykünen ilk romanı. Behçet'e, Soner'e, Ali Fuat'a, Aydın'a, Ahmet'e, İbrahim Levent'e, Necdet'e, Zekeriya'ya, Gökalp'e, hepsine. Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Nazım Hikmet. 1. Bölüm. Karanlık yavaşça yurt ediniyor içimde. Apansız göllere iniyor. Gece. Kaçak katırlarının ürkek toynak sesleri ve kuş sürülerinin çok kalabalık kanat çırpışları. Yabani bitkileri savurup duran rüzgar. Uzak, uzun bir köpek avlaması. Bir çocuk sesi ağlayan, gecenin ta komşu köyden koparıp aldığı. Karanlık, kirli su gibi dargın, ürkütücü bir kıvamı durmadan arttırarak bedenimi işgal ediyor. Karanlık, keskin ışık gibi gözümü kamaştırıyor. Karanlık, tek gerçek burada. Vücudumdaki yaralarda, kırık kemiklerimde kımıldanıp duran, her zerreyi dolduruyor, her santimi adımlıyor, duvarları dolaşıyor, kör bir hayvan gibi pençelerini geçirecek yer arıyor. Günlerdir yattığım soğuk betondan daha fazla içime işliyor, kemiklerimi sızlatıyor, gözlerimi, ellerimi, ağzımdaki kan tadına siniyor. Ben ki bu katıksız boşlukta karanlığın tek biçimiyim. Belki düpedüz karanlığım, yalnızlığım ve korkumla. Susuyorum, sesim karanlığa düşüyor. Ölü bir kuğu gibi kendi bedenine yabancı ve çok ağır. Otobüs ağır aksak gidiyordu. Sanki gerçekte gitmiyordu. Tekerleklerine asılmış bir güç hareket etmesini engelliyormuş gibi, ileri hamle edip tökezleyerek, can çekişiyormuş gibi ıkınıp sıkınarak, nefesi kesilerek. Gülay kendini bu eski otobüse benzetiyor. Elden düşme, yorgun, aynı döküntü giysileri, asık yüzü, düşük omuzları taşıyarak aynı güçlü, ölümcül akıntıda sürükleniyor o da. Otobüse acıyor Gülay. Bu halinden dolayı kenara atılacağını, hurdaya çıkarılacağını, parçalanacağını düşünüyor. Halbuki gayret ediyor otobüs. Can havliyle gitmeye çalışıyor. Her yolcu yükünü arttırıyormuş gibi duraklarda iyice üzülüyor otobüse. İnen oldu mu seviniyor. Kendini onlardan saymıyor, inip binenlerden, otobüse yük olanlardan. Çünkü o bir yer tutmuyor şu koca dünyada. Renksiz, biçimsiz, alabildiğine soluk bir varlık şimdi. Kaygan, ağır bir sıvının içine bırakılmış gibi sağır. Bütün korkusu fark edilmek. Kendini saklayamadığı, böyle ortaya attığı için iyice acıyor otobüse. Sadece nefes almak için bile çaba sarf etmesi gerekiyordu. Hiç kımıldamadan sessizce durmak, etrafındaki başıboş görüntülerin, içinde uğulduyan seslerin, ışık ve renk karmaşasının ortasında bedensiz bir gölge gibi ağırlıksız kalmak için, hatta korkmak için. Tam karşısında oturan yeni yetme ile yüz yüze gelmemek için gösterdiği çabadan yüzü kıpkırmızı olmuştu. Oğlan gözlerini dikmiş ona bakıyor. Göz ucuyla geniş, beyaz yüzünü, muntazam alnını, olağanüstü güzellikte gözlerini fark ediyor. Ne var ki kulakları ressamın tabloyu bitirdikten sonra işgüzarlık olsun diye vurduğu son fırça darbesi gibi işi bozuyor. Eskiden Gülay'a aşık olan o öğrenci çocuk olsa böyle söylerdi. Güzel sanatlarda okuyordu. Minnacık kulaklarını örten, uzun kıvırcık saçlarını sallayarak Gülay'ın hayranlıkla dinlediği şeyler anlatır. Yüzünün, burnunun, dudaklarının şekli üzerine dakikalarca konuşurdu. Birkaç yıl önce Kanada'ya yerleştiğini duymuştu. Belki onu hatırlamazdı bile. Gülay'a yıllar değil, yüzyıllar önceymiş gibi gelen bir zamanda olup bitmişti bütün bunlar. Bütün gayretine rağmen gözleri karşısında oturan çocuğa doğru kaydı. Oğlanın kulakları çok iri olmalarının yanı sıra kafasından kurtulmak isterlermiş gibi iki yana doğru kaçıyordu. Kendisi de karşılaşmak istemezdi o gençle. Yıllar önceki o neşeli, cıvıl cıvıl kızı böyle görmesini istemezdi. Acaba haberi var mıydı olup bitenden? Adı neydi? Yeni yetmenin kendisine bakıp durmasından öylesiye rahatsız Gülay, işin kötüsü oğlan baktıkça Gülay da gözlerini ister istemez ona kaydırıyordu. Tümüyle istem dışı olarak yüzüne, kulaklarına hatta bacaklarına bakıyor. Aslında daha yukarıya, kalçalarının yayıldığı koltuk üstünde rahatça, meydan okurcasına, adeta müstehcen bir biçimde kavuşturduğu tombul uzun bacaklarının kavuştuğu noktaya. Bakmadığını sanıyor ama gözlerinin oraya doğru kaydığını oğlan fark etmiş olmalı. Gözlerini zapt etmek için tuhaf bir şekilde tuttuğu boynu dayanılmayacak kadar ağrıyor. İneceği yere yaklaştığını fark edince fırlayıp kalktı. Oğlan da kalkmıştı. Tıkış tıkış otobüste kendine geçecek yol arayarak kapıya yaklaştı. Bedeninin o korkunç ağırlığını hissederek kapının önünde duruyor şimdi. Şoföre doğru seslenmek üzereyken oğlan incecik sesiyle alay edercesine "İnecek var!" diye bağırıyor. Sesindeki edepsiz tınıyı herkesin hissedeceğinden korkuyor Gülay. Çocuğun bu davranışına kendisinin sebep olduğunu düşünüyor. Otobüsten inerken arkasından geldiğinden şüphesi yok. Otobüsün merdivenlerinden atlayıverişini, kocaman, sakin yüzünü projektör gibi sağa sola döndürerek onu aranmasını gözünde canlandırıyor. Birkaç saniye sonra yanıldığını anladı. Yalnızdı. Kendisinden başka günün bu saatinde bile yorgun görünen bir kadın inmişti. Başörtülü, fakir görünümlü kadın bürolardan birinde temizlikçi olmalıydı. Kadını geride bırakarak hızlı hızlı yürüyor. Neden kaçtığını bilmeksizin ayakkabısını kaldırım kenarlarına, yerdeki öteberiye vurup tökezlenerek yürüyor. Sırılsıklam ter içinde kaldığını, caddenin karşısında bütün olup bitenden haberdarmış gibi sessiz, manidar uzanan denize baktığında, denizden esen serin sabah rüzgarıyla ürperdiğinde fark ediyor. Gülay'ın sekreter olarak çalıştığı set üstündeki iş yeri uzaktan bir tanıdıklarının, Nusret Bey'in. Çoğu zaman büroda muhasebe işleriyle uğraşan yaşlıca bir adamla getir götür işlerine bakan bıçkın oğlandan başka kimse olmazdı. Nusret Bey'in asıl işi Ankara'daydı. İstanbul'daki bürodan ihracat işlerini yürütüyordu. Bazen haftalarca uğramazdı. Büroya nadir gelişlerinde Gülay'ı görmezden gelmeyi adet edinmişti. Kızın sade olmaktan çok yoksul giysilerine bakıp böyle birini sekreterliğine yakıştırmıyormuş gibi telefonlarını Gülay'a bağlattırmazdı. Hele yanında önemli birisi varsa Gülay'ın orada yalnızca kendi yumuşak kalpliliği yüzünden bulunduğunu misafirine mutlaka anlatması gerekiyormuş gibi hareketlerini iyice vurgulardı. Zavallı kız. Böyle söylemişti annesine Nusret Bey. Zavallı kız. Eve gelen tanıdıkları da böyle söylemişlerdi. Zavallı kızcağız. Şimdi bu sözcükler adeta kişilik kazanarak bedeninde yaşamaya başlamıştı. Nusret Bey her büroya gelişinde bu konuşmayı anımsıyor, kimseye zararı dokunmayacakmış gibi görünen iki basit kelimenin onu nefessiz bırakırcasına kuşatan anlamını her sefer aynı şaşkınlıkla kavruyor, sonra bu sözcüklerin karanlık girdabında kayboluyordu. Halbuki telefon bağlamakta ustaydı Gülay, daha önce santralde çalışmıyor muydu? Nusret Bey'in kardeşi Selim ise kızın incecik güzel bacaklarını, ufak tefek biçimli vücudunu, uzun, dalgalı, kahverengi saçlarını hiç sakınmadan inceleyip "Yahu bayağı güzel kızsın aslında sen," demişti bir keresinde. "Bir de üstüne başına dikkat etsen daha da güzel olacaksın." Gülay'ın üstünde genellikle annesinin ördüğü kazaklar olurdu. Vücudunun biçimini gizleyen, renkleri annesinin zevkine göre genellikle çiğ pembe, çiğ mavi kazakların altına hep aynı model dizüstü etek giyerdi. Zaten birkaç tane eteği vardı. Kışı üstünde hep aynı eskimiş manto ile geçirmişti. Annesinin seçtiği renklere karışmak, o değil de bu olsun demek aklına bile gelmezdi. Gelişi güzel geçiriverirdi üstüne. Kadıncağızın hala kendisi için didinmesine de anlam veremiyordu ya. Nusret Bey'in ailesi Gülay'ın annesiyle aynı köydendi. Teyzesinin kızı onlara gelin gitmişti. Şimdi başlarına türlü felaketler gelen bu aileye sahip çıkmak, bir zamanlar burnu havalarda olan Gülay'a 3-5 kuruş kazanacağı bir iş sağlamak Nusret Bey'in boynuna borç olmuştu. "Kötü insan değil senin kızın," demişti Nusret Bey tepeden. Ama kullandılar çocukları. Dur diyen olmasaydı çok başka yerlere gidecekti iş. Arada gençler ezildi, diye de ekledi. Evin fakir mobilyalarına, kanepeye dizilmiş kız kardeşlerinin modaya uymaya çalıştıkça daha da gülünçleşen ucuz giysilerine, misafire elinden geldiğince ikramda bulunmaya çalışan annesinin telaşlı, utangaç tavrıyla sürüklediği topukları erimiş terliklerine, hepsini kayda geçiriyormuş gibi inceden inceye bakarak konuşuyor Nusret Bey. Kahvesini içerken bir kısmı kaybolan kelimelerle, serin kanlılıkla, zenginliğin, tuzu kuruluğun o hoyrat bilinciyle "Bizimkini yurt dışına göndermeseydik onun da olacağı buydu," derdi. "Oyalanma artık, gir içeri oğlum," diyor annem. Birçok köylü kadını gibi gergin bir ahengi var sesinin. Hiçbir heceye vurgu yapmadan dümdüz ama oğlum derken, oğul derken sesi yüreğinden. Kapıdan girince küçük, karanlık oda. Babam elinde kasketi masada oturuyor. Mendille başındaki teri siliyor. Elleri kocaman, tırnakları çimentoyla, harçla uğraşmaktan yarık. Pembe patiska mendil çiçek gibi çabucak soluyor parmaklarında. Bana bakıyor. Hiçbir şey söylemeden öylece. Ama seviyor beni, biliyorum. Yoksul adamların ancak ölümle kıyaslanabilecek çaresizliğiyle seviyor. İskemleyi çekip oturuyorum. Çok ses çıkarıyor iskemle. Olsun der gibi bakıyor babam. Gülüyor. Varsın ses çıkarsın diyor belki içinden. Bana verebileceği tek armağan buymuş gibi. Annem çorbayı getiriyor. Kocaman patatesler sadece suyun içinde. Tam 6 parça sayıyorum. Oyalanma oğlum diyor annem. Yemeğini ye. Babam başını tabağa öyle eğmiş ki yüzü görünmüyor. Loş odada kaşık sesleri, yorgun derinin ağır kokusu, komşunun köpeği, kapının önünde gözünü bize dikmiş, bekliyor. Gülay, lambiriler yüzünden hep karanlık görünen büroya girdiğinde karanlık gözünü aldı. İş merkezinin şık karolarla döşeli sıcak, bol ışıklı, geniş koridorlarında irili ufaklı birçok şirket vardı. Binanın arkası büyük ve sık ağaçların koyu gölgesine sığınmış küçücük bir parka bakıyordu. Nusret Bey'in odası da arka taraftaydı. Camlar jalüziyle örtülmüştü. Ağaç dalları rüzgar estiğinde pencerelere sürünür, içeri girmek istiyorlarmış gibi camları zorlardı. Geçen yaz sonunda Gülay henüz işe başlamışken pencerelerden içeriye kuru yapraklar uçuşup durmuştu. yaprakları toplarken üzülmüştü. Canlıyken giremedikleri yere ancak kurumuşken sokulup gönüllerinin dilediğine dallarından koptukları, canlılıklarını yitirdikleri sırada kavuşan yapraklar için kederlenmişti. Kendi masası da bu odada, ağaçların yanı başında olsaydı keşke. Ne yazık ki ağaçlara uzaktı ama kulağı hep en ufak esintide yardım istermiş gibi camlara vuran yaprakların sesinde olurdu. Bir de kuş da. Kuşun sesi sabahın bu saatinde duyulmuyordu. Belki daha sonra, öğleye doğru. Her sabah yaptığı gibi odayı havalandırmak için camları açıp yerine döndü. Sıkıntıyla masasına oturdu. Ağır maun masa camlı kapıyla girilen antrenin büyükçe bölümünü kaplıyordu. Üstünde telefon, geldiğinde orada bulduğu koyu kahverengi sümen ve Nusret Bey'in adı yazılmış kalemlikten başka eşya yoktu. Çekmecelere de kendisine ait hiçbir şey koymamıştı. Ne diş fırçası ne de çay kupası. Yan şirketteki sekreter kızların üstlerinde renkli resimler olan birer kupası vardı. Çekmecelerinde makyaj malzemelerinin, çorapların, kadın bağ paketlerinin yanı başında ıslanmış kağıt peçeteye sarılı diş fırçaları dururdu. Gülay'ın ise kendine ait hiçbir şeyi yoktu orada. Bazen özendiği oluyor, çay kupalarına gürültücü, şen, umursamaz havalarına bakıyordu. Tarlalarda biten ayrık otlarına benzetiyor bu kızları. Amaçsız, yaban. Hiç istenmeselerdi, hor görülselerdi, kök salmış, yaşayıp gidiyorlardı. Ayrık otunu parmağının ucuyla çekse koparıp alacağını sanır insan. Ama asılınca köklerinin hiç de güçsüz olmadığını fark eder. Gülay'ın akıl sır erdiremediği aynı kaba dürtüyle sarılmışlardı toprağa. Kendisinin de böyle bir kupası olsa, çekmecelerini öte beri koysa, binaların altına sanki çökertmek istercesine açılmış cümbüşlü pasajlarda alışverişe çıksa, aralarına karışabilir mi? Kullanılmaktan dibi sararmış, ağız kısmı azıcık kırılmış bir çay kupası zamanı geri döndürebilir. Onu bu masaya, bu odaya, başka insanların şikayetsizce yaşayıp durdukları hayata bağlayabilir mi? Geçerken öylesine uğrayıvermiş, istenmeyen bir konuk Gülay. Sandalyesine iğreti ilişivermiş. Sanki birisi gelip onu yanlışlıkla, hatta yüzsüzlükle girdiği yerden ite kaka çıkaracaktı. Eninde sonunda böyle olacaktı. Bu beklenti kafasında gün geçtikçe sahicilik kazanıyor, her sabah hala orada oluşuna samimiyetle şaşırıyordu. Masanın arkasında sessiz sedasız oturan bu silik, çekingen varlıktan, kendisini dışarıdan bakan birinin gözüyle görüyormuş gibi adeta tiksiniyor, nefret ediyordu. Ne orada olmak elinden geliyordu, ne de çekip gitmek. Dudağında yarım yamalak o özür ifadesiyle, çirkin bir ur gibi gitgide büyüyen, patlayacakmış gibi şişip duran bu zaman parçasında sıkışıp kalmıştı. Pençesini küçük bir kuş ya da kemirgene geçiren bir yırtıcıya yakalanır gibi hayata yakalanmıştı. Yaşamak eni konu canını acıtıyordu. Mutfak niyetine kullanılan küçük karanlık girintiye yerleştirilmiş makineye su koyarken muhasebeci de içeri girmişti. Sessiz sedasız kendi halinde bir adamdı Kemal Bey. Gülay'la selamlaşırken bir an duralamış, sonra hiçbir şey konuşmadan odasına geçmişti. Gülay adam aklından geçenleri anlayıverecekmiş gibi pısıp kalmıştı. Karşılık bile verememişti. Kemal Bey'in odası Nusret Bey'in odasına bitişik, çay bardaklarının, su ısıtıcısının durduğu bölmeden az daha geniş, penceresiz bir hücreydi. Gülay ne zaman buraya girse içeri kapatılmış da bir daha çıkamayacakmış gibi yüzü kızarır, soluğu kesilirdi. Kemal Bey onun bu hallerini neye yoruyordu kim bilir. Herhalde sekreter kızların kırılacağını hiç düşünmeden basitlikle söyleyiverdiği gibi erkeksiz, yalnız evde kalmış olmasına, yani aranmasına. Kızlar Gülay'a söylemeye cesaret edemeseler de birbirleriyle konuşurken bu sözcüğü kullanırlardı. Çay olana kadar oyalandı, yapacak bir şey yoktu. Uzun boylu, iri yarı, esmer bir oğlan olan odacı ya da Nusret Bey'in kullandığı tabirle ofis boy Çetin işe gönderilmişti. Etrafında mart kedileri gibi dolaşıp duran bu arsız delikanlının dışarıda olması Gülay'ı rahatlatıyordu. Mutfaktan gelen tıkırtılardan Kemal Bey'in kendisine çay aldığını anladı. Bir kere bile Gülay'dan çay istememişti. Sırf bu yüzden adama minnet duyuyordu. Kemal Bey'in mutfaktan çıkmasını beklerken hemen yanlarındaki şirkette çalışan Arzu'nun geldiğini fark etti. Kız camlı kapıdan girerken epeydir elinde sürünüp duran kitabı kapattı. Eskisi gibi hevesi yoktu kitap okumaya. Artık yalnızca oyalanmak için okuyordu. Çoğu zaman okuduklarını anlamadan boş boş bakıp duruyor satırlara. Aslında kitaplara neredeyse kırgınlık duyuyor. Hatta kırgınlıktan öte öfke, basbayağı çiğ bir öfke. Kafasındaki hiçbir sorunun cevabı yok o sayfalarda. Arzu, çay yok mu çay? Dedi kapıdan girer girmez. Uzun boylu, arsız suratlı bir kızdı. Bu kadar okuma kızım, iyi değil bu kadar okumak. Bakayım ne o? Aa, bilmiyorum vallahi, yabancı mı bu? Dedi, seyrek dişlerinin arasından tıslayarak konuşarak. Gülay çayları koymak için alelacele kalkıp soruyu geçiştirdi. Dört tane koy diye seslendi arkasından Arzu. Çaylarla döndüğünde Nihal ve Mercan da oradaydı. Oo, çaylar tavşan kanı, dedi kısa boylu, şişman, değirmi yüzlü, sarı saçlı, yeşil gözlü Nihal. Gülay'ın koltuğunu çekip teklifsizce oturdu. Bacaklarını sallandırarak tombul ayaklarında genişleyip bozulmuş ayakkabılarını incelemeye başladı. İncirle ceviz var bende kızlar. Bu Mercan'dı. İnce, uzunca boylu, güzel vücutlu bir kızdı. Beline kadar uzun saçları her zaman bakımlıydı. Küçük gözleri yüzüne çirkin, hesaplı bir ifade vermese hoş kız sayılırdı. Mercan Hanım, yine çok güzel bakıyorsunuz bakıyorum, dedi Arzu. Yok kız, ne güzelliği. Güzelsin güzel, değil mi Gülay? Evet, dedi Gülay. Gülay da çok güzel aslında, diye atıldı Mercan. Gülay kızardı. Yok canım, daha neler, dedi yavaşça. Tabii güzelsin. Kendine bakmıyorsun ama şu üstündekilere bak. Bir gram bile makyaj yapmıyorsun. Kız bir ruj sür bari, diye üsteledi Nihal. Mercan sabırsızlanıyormuş gibi lafa karıştı. İncirlerden yiyen yok mu arkadaşlar? Gülay alsana bir tane, bak ceviz de var. İncirlere doğru uzanırken Arzu koluyla dürttü. Kız biz yemeyelim bunlardan, evliler yesin, bize yaramaz bunlar. Aşk olsun, ben de evli değilim, içimizde bir Nihal abla evli, diye küstü şakacıktan Mercan. Olsun, senin de nişanlın var ya. Arzu arsız arsız güldü. Gülay'la bana yaramaz böyle şeyler, değil mi kız, yiyip içip azarız, dullara hiç yaramaz kalorili şeyler. Gülay, kız dulsun sen de değil mi, ölümü öp bak, bu yaşa kadar kız oğlan kız kalınmaz, diye ekledi. Gülay kıpkırmızı kesiliyor, elindeki inciri ne yapacağını bilemiyor, sonra yavaşça ağzına götürüyor. Arzu, Nihal ve Mercan katıla katıla gülüyorlar. Mercan müstehcen şeyler konuşulduğunda yaptığı gibi ağzını örtüyor. Öfkelendi. Şimdi onlara gidin buradan, ben sizin gibi değilim, sizin konuştuğunuz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum, dese, Arzu'nun mor ruj yüzünden çürümüş gibi görünen dudaklarına bakarak söylese bunu, ne güzel olurdu. Olmazdı. Onlar gibi konuşup durmamasından, hatta kitap okumasından huylanmıyorlar mıydı? İçin için onu tuhaf, adeta tekinsiz biri gibi görmüyorlar mıydı? Sürüye girmiş yabancı bir hayvan gibi, ayağı sakatlanmış, bu yüzden koşamayan, ölüme terk edilmesi gereken, yalnızca onlara benzemediği için parçalanması gereken, iş yerine geldiğinde bu kızların kendi yordamlarınca gösterdikleri yakınlık da olmasa, iyice yalnız hissedecekti kendisini. Anneannesi, cana can lazım yavrum derdi. Çaresiz gülüşmelere o da katıldı. Çetin içeri girdiğinde onları böyle gülerken gördü. Ceketinin altına giydiği parlak kahverengi gömlek, üstten 3-4 düğme açıktı. Gömleğini eliyle aralayıp göğsünü sesli sesli kaşıdı. Kızlara bakıp yılışıkça gülümsedi. "Oo, bayanlar!" cümlesini tamamlamadı. Her türlü ihtimali değerlendirmek üzere bekliyor, meraklı, saldırgan bakışlarını sanki bir ipucu yakalayacakmış gibi sağda solda dolaştırıyordu. Alacağı cevaba ya da kızların ona yüz verip vermemelerine göre kendince anlamlı sözcükler ekleyecekti. Bunlar genellikle edepsizce şeyler olurdu. Üstünde daracık bir pantolon vardı. Tam önlerine gelip dikildi. Vücudunu sergilemekten, taşkın vücut hatlarını göstermekten zevk alıyordu. Gülay onun az önceki konuşmaları duymamış olmasına için için sevindi. Çetin onu kızlarla konuşurken suçüstü yakalamış gibi yüzüne bakıyordu. Gülay'ın yanakları kızarmıştı. Çaresizce sakinleşmeye, başını öne eğerek, yüzünü sağa sola çevirerek saklanmaya çalıştı. yüzünün kızarmasını önleyemeyeceğini, bunun için uğraştıkça kızarıklığın da artacağını biliyordu. Derken Arzu eteğini dizinin üstüne kadar sıyırıp Gülay'ı yerin dibine geçirecek kadar cilveli bir sesle konuştu. "Çetin, ne olur bana bir çorap alıver şu tuhafiyeciden. Çorabım kaçtı. Müjde, siyah 3 numara. Yazayım mı, parasını vereyim mi? Dur." Diğerleri de onun peşinden çıktılar. Çetin sırıtarak Gülay'a bakıp artlarından seyirtti.